Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyenler. Saatimiz 14.05'i gösteriyor. 14 haberleri sonrası programımız başlıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Ekonomi gündemi birlikteliğimize hoş geldiniz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara yaklaşık 50 dakika boyunca birlikte olacağız. Bugün 2019 yılının son ekonomi programını mı yapıyoruz? Hayır, Allah'ım. Önümüzdeki hafta yine olacak, değil mi? Önümüzdeki hafta yine olacak ama biz yavaş yavaş 2019 yılının ekonomi gündemini toparlamaya başlayacağız son programlarımızla. Bugün yine söylediğim gibi 2019 yılında ekonomide neler oldu sorusunun yanıtlarını arayacağız. Yanıtlarını konuklarımızdan alacağız. Konumuz bu. 2019 yılı ekonomi özeti diyelim. Konumuzla ilgili sormak istedikleriniz, danışmak istedikleriniz, merak ettikleriniz ya da katılımınız olursa bizleri arayabilirsiniz. Çift 090 312 463 3419 463 3421 telefon numaralarımız. Değerli dinleyenler, www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünden, TSR'den, bizleri uydudan dinleyebilirsiniz diyoruz ve programımız ekonomi gündemine hemen başlıyoruz. Neyle başlayacağız programımıza? Para ve sermaye piyasalarındaki son durumu öğrenerek başlayacağız. Ve Feryal Ardal Erkaya şu an telefonumuzun diğer ucunda. Merhaba Feryal, para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracaksın. Buyurun.
Evet. Haftanın ilk işlem günündeyiz ama yılı da tamamlamak üzereyiz artık ve bu hafta Noel tatili sebebiyle yurt dışında bazı piyasaların kapalılık hali söz konusu. Yarın bazıları yarım gün işlem yapacak, bazıları tamamen kapalı olacak. Çarşamba günü de yine Noel tatili ve Perşembe de İngiltere'de, Avrupa'da piyasaların kapalı olacağını biliyoruz. Bu durum işlem hacmini küresel bazda daraltıcı bir etki oluşturabilir. Çünkü yabancı yatırımcının Noel tatiliyle yılbaşı tatilini birleştirerek pozisyonlarını kapaması da söz konusu olabiliyor. Bu notla başladık bu haftaya. Son rakamlar nedir diye baktığımızda Cumhuriyet altını şu dakikalarda kapalı çarşıda 1895 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 464 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 283 lira. Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,54'lük yükselişle 111.776 puan seviyesinde bulunuyor. Dolar TL kotasyonu 5 lira 94 kuruş, avro 6 lira 59 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %11,90 seviyesinde. Veri artışının hem yurt içinde hem yurt dışında sakin olduğu bir haftadayız. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Teşekkür ediyoruz Feryal Ardal Erkaya vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ekonomi gündemi birlikteliğimiz başladı, devam ediyor değerli dinleyenler. Konuklarımız, sürekli daimi konuğumuz, programımızın danışmanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl yanımızda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Abdülkadir Develi. Siz de hoş geldiniz. Evet, 2019 yılı ekonomide neler oldu dedik ana başlık olarak. Ama evet, bugün isterseniz büyüme rakamlarıyla başlayalım.
Evet.
2019 yılındaki değişimleri nasıl yorumluyorsunuz büyüme rakamlarında?
Evet, şimdi 2018 biliyorsunuz yani Türkiye'nin yaşadığı bir kur şoku vardı. Kurlardaki hareketlilik, sonra kurlardaki artış diyelim, sonra bunun enflasyon üzerindeki etkisi, işte faizleri, Merkez Bankası'nın faizleri arttırma politikasıyla 2018 yılının gerçekten çok hani bu 2-3 değişken anlamda ya da diğer makroekonomik değişkenler anlamda çok iyi kapatmamıştık. Tabii bu anlamda işte yeni ekonomi programı açıklanmıştı. 2010 yani 3 yıllık bir program ama esas olarak ilk her yıl değişiyor, bu revize ediliyor ve 2019 yeni ekonomi programı ya da eski adıyla orta vadeli program bir anlamda işte ekonomik büyümeyi, enflasyonu, cari açığı, bütçe açığını, kamu borcu, yani birçok makro ekonomik göstergeler anlamda yeniden bir hani revizyona gidilerek yani 2019 yılında yani belki de çok hani iyi pozitif anlamda yani çok istenilmese de hani belli göstergelerde farklı ya da daha düşük hedefler konulmuştu. Mesela ekonomik büyüme konusunda ki konulan hedef %0.5'lik bir hedef vardı 2019 için ve şu andaki rakamlara baktığımızda hani büyük ihtimalle son çeyrekteki rakamlar da belli olmadı. Bu işte Mart'ta açıklandığında hani bu hedefin özellikle pozitif bir büyümenin gerçekleşeceği konusunda bir beklenti var. Tabii bu 2019 için dediğimiz gibi yani ekonomik göstergeler anlamda yani çok iyi bir rakam değil ama 2020 ile ilgili hedefe baktığımızda yani %0.5'ten %5'e doğru ya da %5 ekonomi için, ekonomi büyüme için %5 oranında bir hedeflemenin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu
hedefe doğru ilerleyiş var mı?
Ya, yani şu anda işte bunlarla ilgili 2020 ile ilgili yani tüm göstergelerde buna göre bir diyelim bir hedefleme var. Tabii 2019 bu anlamda ekonomik büyüme için çok hani iyi bir yıl olmadı. Çünkü bir taraftan enflasyonun düşürülmesi, çünkü yüksek oranlarda bir enflasyon vardı. İşte faizler %24 seviyelerindeki faizler en son %12'ye düşürüldü. Diğer taraftan işte cari açık bir tehditti aslında. Cari açığın düşürülmesi konusunda ekonomik büyümenin de düşürülmesi gerekiyordu. Çünkü işte cari ekonomik büyüme arttırılırken ne yapıyorsunuz? Ağırlıklı olarak diyelim dışarıdan
borçlanıyorsunuz.
İthal girdi mesela, hı-hı, getiriyorsunuz ya da hedef büyük olunca daha yüksek miktarlarda enerji tüketiyorsunuz. Yani hani kapasite arttırıcı faaliyetlerin artması yani bir de yani bizim diyelim enerjide yüksek oranda bağımlılık oranı var ya da sanayi üretimi gerçekleştirirken dışarıdaki ham madde, dışarıdaki ham madde yüksek orandaki bağımlılık maalesef şey yapıyor yani büyümeyi diyelim çok kullandığınızda büyüme arttığında cari açık artıyor. Büyümeyi düşürdüğünüzde, ithalatı azalttığınızda cari açık düşüyor. Ama hani ikisi arasında maalesef öyle bir değiş tokuş ilişkisi var yani. Hani iyi bir tercih değil. Çünkü hani Türkiye ekonomisinin büyümesi gerekiyor. Değil mi? Hani hedefimiz evet, o. Büyüyeceğiz. Yüksek oranlarda belki işte büyümemiz gerekiyor. Türkiye bulunduğu orta gelir grubundan yüksek gelirli ekonomiler içerisine girme hedefi var. İşte kişi başı gelirini yükseltmesi gerekiyor. Ama işte cari açık sorunu nedeniyle ya da bunun bir tehdit olması nedeniyle bundan vazgeçti yani. Mesela 2019 bu anlamda hani bu cari açık ekonomik büyüme tercihi noktasında önemli bir yıl olarak da alabiliriz. Diğer taraftan Türkiye enflasyonun düşürülmesi konusunda da diyelim belli hedefleri vardı. Çünkü yüksek oranlardaki enflasyonun da düşürülmesi gerekiyordu. Bu anlamda işte hane halkı tüketimlerinin diyelim harcamaların azaltılması, kamu harcamalarının ya da yatırımların azaltılması konusunda bir karar almanız gerekiyor. Çünkü o yüksek oranlardaki enflasyonun düşürülmesi için işte faizlerin diyelim ilk önce yükseltildi, harcamalar diyelim azaltıldı, enflasyonun işte en son açıklanan enflasyon rakamına da baktığımızda Kasım ayı itibariyle %10.56 oranındaki bir enflasyon, yani geçen yıla karşılaştırdığımızda düştü. Buna paralel olarak da enflasyondaki düşüşe paralel olarak da faizlerde de işte merkez %24 seviyelerindeki faiz oranı işte yarı yarıya indi. Şu anda %12 oranındaki bir faiz oranından bahsediyoruz. Bu hep söylüyoruz işte ya da tartışılıyor. Normalde faizi düşürmek için işte enflasyonu faizi düşürmek için enflasyon düşmesi gerekiyor. Enflasyon düştüğünde işte faizler düşer. Ama bazen de faizler diyelim yüksek olduğunda bir maliyet oluyor ya da bu yüksek maliyet dolayısıyla enflasyon artıyor. Dolayısıyla bir taraftan yani bir neden oluyor faiz, bir taraftan da sonuç olabilir. Yani bu tartışmalarda devam ediyor. Ama enflasyon faiz kur, o çünkü o döngü 2018'de çok hızlı çalıştı. Yani birçok makroekonomik göstergeyi bozdu. Ve özellikle de cari açığın azaltılması konusundaki atılan adımlar, çünkü bir taraftan da büyüme düştü ve işte bu sene belki de cari fazla vereceğiz, yani hani hedefte olsa yüzde, yani çok bir pozitif bile olsa o anlamda bir cari fazla, ama hani hep söylüyoruz yani bu belki kontrol altına alınması için önemli ya da cari açığın tehdit olmaması için önemli. Fakat sürekli olarak da ekonomik yani büyümeyi baskılayıp sürekli düşük büyümede çok hani sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü Türkiye'nin gerçekten büyümesi gerekiyor. Bir taraftan dediğimiz gibi işte belli hedefleri var. İşte yukarı sahip milli hasılasını arttırması gerekiyor. Ama en önemlisi de işte işsizlik. Yani bu işte en sonki rakamlar %13.8, işte genç işsizlikte bu daha yüksek. Dolayısıyla ekonomik büyüme ile istihdam ya da işsizlik arasındaki ilişki nedeniyle ekonomik büyümenin düştüğü yıllarda genelde işsizlik artar. Ama Türkiye bir taraftan işte mevcut işsizlik oranını eritmesi lazım. Diğer taraftan da hani dinamik bir nüfusu var. Her yıl 800-900 bin kişinin iş gücüne girdiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu büyümenin hem mevcut işsizlik oranlarını eritmesi gerekiyor. Diğer taraftan da yeni iş gücüne girenlere de bir iş sağlamak gerekiyor. Yani imkan sağlamak gerekiyor. Bu anlamda yani ekonomik büyümenin düşmesi, düşük olması 2019 anlamında belki cari açık, işte enflasyonun düşürülmesi, faizlerin düşmesi konusunda bir iyi olumlu taraf var, ama ekonomik büyümenin düşmesi nedeniyle işsizlikteki artış bu anlamda hani olumsuz bir tarafına da tarafını ifade edebiliriz.
İşsizlik konusunda hocam tablo biraz zor gelişim gösteriyor. Çünkü her yıl, az önce bahsettiniz, her yıl ne kadar işsiz istihdam ediliyor dediniz?
809 bin kişi yani yeniden iş gücüne giriyor. Yani hazır ben giriyor. Diyor. Çalışmaya hazırım.
Dolayısıyla. Şimdi bu 800-900 bin kişinin üzerine o yıl yine yüz binlerce kişi işe girecek ve istihdam edilecek ki işsizlik oranı herhalde tabii, bir puan düşsün.
Tabii, çünkü hem gibi. Mevcut işsizlik oranları var, yani onun diyelim eritmek lazım. Diğer taraftan her yıl iş gücü olarak yani iş gücü piyasasına giren yeni iş gücünün de istihdam edilmesi gerekiyor. Bunun da olması için yani üretim olması gerekiyor işte. Ekonomik büyümenin hızlandırılması gerekiyor ya da yüksek büyüme rakamları ne yapıyor? Ekonomik aktiviteyi hızlandırdı mı? Daha çok iş imkanları ortaya çıkıyor. İşte ekonomik büyüme yükselmesi, yeni iş kollarının, sektörlerin ortaya çıkmasını, hatta işte mesela yeni diyelim Ar-Ge alanında, işte yazılım alanında, farklı sektörlerde ekonomi büyüdükçe, sektörler yenilendikçe ya da yeni iş alanları açıldıkça birçok insana da bu anlamda iş doğuyor. Dolayısıyla yani o büyümeyle ilgili, işte gayri safi milli hasıladaki artışla birebir ilgili. O anlamda 2019'la ilgili, hani bu işsizlik, işte genç işsizlikle ilgili olumsuz tablo, işte 2020'ye de baktığımızda orada işte ekonomik büyümenin işte %0.5'ten %5'e çıkarılacak olması aslında bir taraftan diyelim işte faizlerin düşmesi, yatırımların artacağı bir öngörüsü var. İşte kamu harcamaların artışı var ya da üretim arttığı için %5'lik ekonomik büyüme önemli bir şey. İhracatın artacağı beklentisi var. İhracatın artması ekonomik büyümeyi hızlandıra önemli bir etki. Bir taraftan kendi harcamalarımız, işte hane halkının, kamunun, özel sektörün yatırım harcamaları, diğer taraftan ihracatın bu anlamdaki katkısı, yani üretimin de artacağı öngörüsüyle işsizliğin de düşeceği bir beklenti var. Bu anlamda hani bu ortaya çıkan diyelim olumsuz tablonun 2020'de telafi edileceği, dolayısıyla makroekonomik göstergelerde iyileşme sağlanacağını öngörebiliyoruz. Tabii 2019 bu anlamda da, yani hani işte diyelim enflasyonun yüksek olması, işte refah anlamda, satın alma gücü anlamında, yani enflasyon tabii düştükçe bu kendini telafi ediyor. İşte 2018'deki o kur şokunda yaşanılan fiyat artışları, işte hatırlarsanız artan yani faizler, yüksek oranlardaki enflasyon satın alma gücünü de olumsuz etkiliyor ve şu anda diyelim hani 2019'daki hedeflenen enflasyon oranı %12 ve 2020-21-22'de hani daha tek haneli rakamlara enflasyonun düşürülerek hem satın alma gücü anlamında hani bir iyileştirmenin sağlanacağı öngörülüyor. Diğer taraftan da enflasyon faiz ilişkisinde enflasyonun diyelim düşürülmesi, tek haneye getirilmesi faizlerinde, yani faizlerde şu anda mevcut bir aşağı doğru bir trend var. Bu trendin de devam edeceği, dolayısıyla yatırımlara, ekonomik büyümeye yansıyacak konusunda güçlü bir beklenti var. Bir de tabii diyelim hani buralardaki iyileşme, yatırımlardaki artış, algının iyileşmesi, faizlerin düşme trendi, işte ülke risk priminin düşme öngörüsü, yani hem buradaki yatırımcılar açısından hem dışarıdaki yatırımcıların da, eğer hani bu bir pozitif bir algı oluşturuyorsa, yani dışarıda da bu yansıyorsa, hani dışarıdan hem diyelim sermaye girişini kolaylaştıran bir şey, hem dışarıdaki yabancı yatırımcıların ülke girmesini belki hani motive edici bir şey. Bu da yani diyelim ekonomik büyüme oldukça, büyüme arttıkça gerekli olan diyelim o cari açığın, geçmişte hep bir tehdit olmuştu bu cari açığın finansmanı konusunda, diyelim dışarıdan kaynak bulduysanız ya da bu kolay bir şekilde ödeniyorsa, hani bir problem oluşmuyorsa, bu da olumlu, buna da herhalde olumlu bakmak gerekiyor. Dolayısıyla hani tüm değişkenler açısından baktığımızda, bir tane değişkende problem olduğunda, diyelim faiz, kur, enflasyon döngüsünde problem oldu mu ya da negatif çalıştı mı, tüm makroekonomik göstergelerde bir kötüleşme olurken oradaki iyileşme ya da o döngünün negatif çalışmaması diğer makroekonomik göstergelerde pozitif yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz.
Evet. Abdülkadir Bey'e de dönelim. Efendim sizce 2019 yılındaki ekonomik büyüme rakamlarının değişimi 2018 yılına göre nasıldı? İyi bir noktada mıydı? Pozitif eğilimli miydi? Ne diyeceksiniz?
2018-2019 yılı için beklenen büyüme oranı pozitif, hocamın da bahsettiği gibi. Çünkü 2018 yılında ciddi bir TL'nin değer kaybetmesinden bahsettik. O değer kaybına akabinde faizler çok hızlı bir şekilde yükseldi. Enflasyon çok hızlı bir şekilde yükseldi. İç talep ciddi manada azaldı. Üretim buna olumsuz yönde etkilendi. Çünkü biz ülke olarak dış finansman ihtiyacı olan bir ülkeyiz.
Evet.
Ve dolayısıyla daha yüksek döviz maliyeti bizim tüm dengeleri içeride ve dışarıda bozdu. Dolayısıyla 2019 yılı esasında bu o zaman 2018 yılının yıldaki bu çalkalanmanın telafisi şeklinde en azından bir dengelenme deniliyor ya. Dengelenmesi şeklinde geçtiğini söylemek mümkün. Çünkü %24'lere kadar yükselen faizlerden bahsedildi ve şu anda faiz oranları %12'ye kadar düştü. Enflasyon oranında düşüş bu noktada devam ediyor. Fakat işte bu bir yılın bir maliyeti oldu. Çünkü dış finansman ihtiyacı olan bir ülke için sermaye oldukça önemli. Çünkü siz büyümeyi bu finansman ihtiyacıyla karşılıyorsunuz. Ve dolayısıyla ucuz maliyetli borç sizin için makul kullanıldığı sürece ekonomiye çok katkı sağlar. Fakat özellikle dövizin değişken ile birlikte faizlerine buna ayak uydurmasıyla birlikte bu ihtiyacı bulmak çok zor hale geldi. Bir de o dönem itibariyle 2018 yılı itibariyle dünyadaki bu parasal genişlemenin bittiği bir dönemiydi. Yani özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın, ondan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın düşük faizi uygulamış olduğu politikaların bittiği bir dönemdi. Faizleri tekrar yükseltmeye başladıkları bir dönemdi o dönem itibariyle. Ve bu ikisi bir araya gelince de bir sermaye de sorun yarattı. Özellikle yabancı sermayenin ülke giriş noktası sorun yarattı. Ve aynı bahsedildiği gibi yüksek faiz, yüksek enflasyon ve dolayısıyla da talebin düşmesi, talebin azalmasıyla birlikte üretimin azalması, üretimin azalmasıyla beraber işsizliğin ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle bizim gibi genç nüfusa sahip olan ülkelerde işsizlik çok önemli bir makroekonomik değişkendir. Çünkü Avrupa'da siz %1'lik, %2'lik, %0.5'lik büyümeler yeterli olabiliyor istihdam politikaları açısından, işsizliği azaltması açısından. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ve genç ve dinamik bir ülke için bu oranlar yeterli değil. Dolayısıyla %0.9'luk veya pozitif dahi olsa %1'in altındaki bir büyüme oranının işsizliğe etkisi çok da istedikleri düzeyde olmayacaktır 2019 yılı için. Çünkü şöyle ben hep söylüyorum, 14-40 yaş arası genç nüfus bizim aynı nüfusa sahip olan Almanya'nın iki katı Türkiye'de. Ve dolayısıyla bizim bu noktada üretmemiz %4, %5 ve üzeri büyüme oranlarına sahip olmamız gerekiyor ki bu büyüme işsizliği eritsin hocamın bahsettiği gibi. Yoksa diğer türlü çok düşük rakamlı büyümelerle işsizliğin üstesinden gelemeyiz biz. Bu noktada çok önemli. İşte diğer taraftan da bilmiyorum, dünyaya soracak mısınız 2019'da dünya nasıl oldu?
Yani, mutlaka ülkemiz yani, tabii, çünkü, etkilediğine göre.
Çünkü ona bakmak gerekiyor. Yani özellikle ticaretin merkezinin, ekonomi merkezinin yavaş yavaş tek doğuya kaydığını görüyoruz biz. Hindistan'ın mesela ilk onun ekonomi içerisine gireceği %6'lık büyümeyle hesaplanıyor 2019 yılı için. Çin'deki ekonomik büyüme yavaşladı özellikle ABD ile olan ticaret savaşlarından dolayı ki bu esasında dünyayı ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyen bir olay. Çünkü burada ülkelerin korumacı politikalar uygulaması ki bu iki ülke dünyanın en büyük iki ülkesi. Birbirlerine sürekli olarak kota ve tarife yollarıyla ithalatlarını kısıtlamaları dünya ticaretine negatif yönde etki ediyor. Ve şu anda da bir ürünün sadece bir ülkede üretildiğini söylemeyiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Çin'deki herhangi bir ürüne bir vergi uyguladığı zaman o ürün esasında bir zincir halinde başka ülkelerde de üretiliyor olabiliyor. Dolayısıyla bunun etkisi sadece Çin'e değil küresel olarak da negatiftir. 2018 yılından 2019 yılı yani 18-20 aydır süre gelen bir ticaret savaşları var. Ve bunun dünya ekonomisinin etkisi devam ediyor. Yani bazen top bir araya geliyorlar, bir yumuşama sinyalleri gösteriyor. Fakat daha sonra bu devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. ABD Çin'e karşı sürekli olarak dış ticaret açığı veren bir ülke. Açığı veren bir ülke. Ve bu açığı kapatmak için de işte farklı uygulamalara giriyor. Bunun yanı sıra işte az önce bahsetmiş olduğum o yüksek faiz politikasının işte bu özellikle bu yıl itibariyle tekrar bu politikadan vazgeçilip merkez bankalarının faiz indirmeye başladı. Özellikle ABD'de başladı bu. Avrupa Merkez Bankası başladı. Ve buna Türkiye Merkez Bankası ayak uydurdu. Esasında bizim Merkez Bankamızın faiz indirimini yapması bu noktada isabetli oldu. Çünkü aynı zamanda Dünya Merkez Bankaları da dünyada bir faiz indirimine gitti. Çünkü şu anda Avrupa'da özellikle Batı Avrupa'da negatif faizlerden söz ediliyor. Yani sermaye olan talep çok düşük noktada. Çünkü talep çok fazla yoktur. %1'lik bir İngiltere'de mesela %1.1'lik bir büyüme bekleniyor. Avrupa'nın, gelişmiş Avrupa'nın, Batı Avrupa'daki beklenti de bundan çok öte değil. Dolayısıyla düşük faizli artık yani sermayenin yoğunlaştığı bölgelerden dünyanın geri kalanına düşük faizli fonların, kredilerin gideceğini söylemek mümkündür. Özellikle bizim gibi finansman ihtiyacı olan ülkelerde bunu alıp büyüme için kullanma imkanı bu noktada doğuyor. Bu ticaret savaşları bu noktada çok, ondan bahsettik biz. Bir de yavaş yavaş şunu söylemek mümkün. Bir rapor açıklandı yine. Yani 2020'li yıllardaki, 2020-2030 yıllardaki küresel büyüme oranının geçmiş 10 yıla göre yarı yarıya azalacağı yönünde. Yani yavaşlayan bir Çin var yavaş. Yani %7-8 büyüyen Çin işte yavaş yavaş 5'lere kadar, değil mi hocam? 5'lere 6'lara kadar düşüyor. Belki daha da aşağı inecek bu. Ama diğer taraftan işte Güneydoğu Asya ülkelerinde çok hızlı bir ekonomik büyüme durumu ortaya çıkıyor ve bu dünyadaki ticaret merkezinin yavaş yavaş tekrar doğuya kaydığının da bu bağlamda söylemek mümkün. Çünkü bunlar bizim ekonomimizi direkt olarak etkileyen unsurlar. Yani biz bu noktada hani ihracat ve ithalat dengelerimiz bir nevi dünyadaki talebe de bağlı bir durum. Tabii. Dünya küresel talep canlı olduğu sürece bizim ihracatımız bu noktada daha yüksek olacaktır. Yani Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız ciddi manada, yani belki toplam ihracatımızın yarısından fazlasını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Fakat %1 ve büyümeyen bir Avrupa var. Ama diğer tarafta ise çok hızlı büyüme oranlarına sahip bir Asya durumu söz konusu. Dolayısıyla bu noktada bir dış çarp politikalarında yani yavaş yavaş bir doğuya doğru gitmesi mümkün. Çünkü gidişat, dünyanın gidişatı zaten bu yönde. Cari açığımız bu noktada, ben birazcık bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani değerli dolar ile birlikte, dövizle birlikte ihracatımız bu noktada olumlu yönde etkilendi. İhracatımız arttı ve ithalatımız azaldı. Bu noktada cari dengenin belki bu yıl itibariyle fazla vermesi beklenir. Fakat bizim ülkemizin de şöyle bir sorunu var. Yani yüksek büyüme oranlarında yüksek cari açıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun sebebi de şu: çünkü bizim ihracatımız büyük oranda yine ithalata bağlı. Yani ihracat ithalata bağımlılık oranında ciddi bir düşüşe ihtiyacımız var. Bu doğuştu ortaya, hocamın bahsetmiş olduğu orta gelir tuzağının sebebidir. Yani bu noktada daha yoğun teknoloji üreten ve işte bu üretim zincirinin büyük çoğunluğunu işte ülkemiz sınırları içerisinde yapabilme kabiliyetini kazanmamız bu noktada çok önemli. Yoksa diğer türlü ihracatla beraber ithalat artıyor. Zaten finansal ihtiyacımız da var. İthalatın fazla olması demektir ihracattan. Dış finansal ihtiyacımızın daha fazla olması anlamına geliyor. Ve dolayısıyla dışarıdaki meydana gelen ekonomik dalgalanmalar karşı da bizim kırılganlığımızı bu artırıyor. Bu noktada da adım atılması gerektiğini ben burada ekleyeceğim. Bir sonraki yıla dair beklentileri haftaya mı konuşulur artık, ama ben bu noktada evet, şimdilik tabii bir şey yapayım.
Yeni hedefleri konuşacağız ama önce kısa bir ara verelim. Saatler değerli dinleyenler, ekonomi gündemi birlikteliğimiz sürüyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanası Karagöl ve Doçent Doktor Sayın Abdülkadir Develi ile sohbetimizde. Evet, ekonomideki yeni hedefler neler ya da neler olmalı?
Evet, şimdi az önce de bahsettik tabii. Diyelim işte 2018'de bu cari açık, işte yüksek faiz, yüksek enflasyon, bunlar problemdi yani, bir tehditti gerçekten. Çünkü fiyat istikrarı olmayınca yani, ya da enflasyon yüksek olduğunda sizin bir şey yapma şansınız yok. Çünkü bu talebi etkiliyor, insanların davranışlarını etkiliyor. Fiyat istikrarının olmaması işte harcamaları diyelim etkiliyor. Yani kimse önünü göremiyor. Dolayısıyla bu enflasyondaki yani hedeflenen rakamlar ya da işte bu düşük trendini bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Bence en önemlisi de yani hani bir fiyat istikrarı sağlandığında, ekonomik istikrar, siyasi istikrar sağlandığında bizim gibi ülkelerin en büyük problemi nedir? İşte dış kaynak ihtiyacı. Yani biz ekonomik büyümeyi hızlandırdığımızda dış kaynak ihtiyacımız olacak. Çünkü hani açık veren bir ülkeyiz. Dış ticaret anlamında, ihracat, ithalat farkı anlamında. Ama diğer taraftan da bu cari açığa neden olduğu için bizim işte kaynağa ihtiyacımız var ve bu kaynağı bulmamız lazım. Yani hani kaynak bulunmaması gerçekten bazen hele bulununca da böyle yüksek faizlerle bulunması bazen daha problemli olabilir. Türkiye'nin belki de en büyük şansı hani bugüne kadar işte yüksek miktarlarda kamu borcu o yoktu ya da olmadı. Bütçe açığı konusunda da diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda hani iyi performansı fena değil ve halen işte %3'ün altında hani 2019 itibariyle bir bütçe açığı var. Bütçe açığı milli gelir içerisindeki payı. Yani bunu da devam ettirmesi gerekiyor. Yani bir göstergeyi iyileştirdiğinizde bunun sürdürülebilmesi gerekir. Yani hani bir sene iyi, ertesi sene tam tersi. Bu çok böyle hani şey bir şey değil, istenilen bir şey değil. Evet, dolayısıyla sürdürülebilir halde tutmak lazım. Bu açıdan yani bu cari açığın finansmanı konusu ya da işte diyelim yatırımlar için gerekli olan kaynağın bulunması anlamında aslında yani tam tersi bir durum yaşıyoruz. Yani bizde diyelim faizler halen yüksek diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda diğer taraftan da para ihtiyacımız var ama faiz de yüksek. Yani diğer ülkeler karşılaştırdığımızda faizler bazı ülkelerde negatif. Yani hani işte Japonya'sından İsviçre'sinden İsveç'e kadar bu ülkelerde negatif. Para buralarda ya da Avrupa Birliği ülkelerinde faiz sıfır ama para buralarda esas. Yani hani ya da çok düşük faiz olan ülkelerde de yine kaynak var. Fakat yani biz işte bizde faiz yüksek, para ihtiyacımız var. Onlarda faizler düşük, para çok. Yani hani bir arz talep anlamında ya da sermayede her malın arz talebi olduğu gibi sermayenin kaynağında bir arz talebi var. Hani bunu belki dengelemek lazım. Yani biz talep ediyoruz, orada arz fazlası var. Dolayısıyla iyi imkanlarla Türkiye'nin bu kaynağı çekmesi gerek. Yani son yıllarda, son dönemlerde en büyük problem bence bu. Çünkü yani ihtiyacımız olan kaynağı belki iyi imkanlarla, düşük faizlerle ya da daha iyi koşullarda halen işte ülke risk priminin yüksek olması dolayısıyla bu sağlanmadı. Hani dünyada yüksek miktarlarda, bol miktarda sermaye var fakat bu sermayeyi biz çekemiyoruz ya da işte iyi imkanlarla bu sermayeyi kullanamıyoruz. Belki önümüzdeki dönemlerde belki hani yapmamız gereken ya da atılması gereken adımların en büyüğü de bu olması gerekir. Yani bu kaynak bulma, kaynağın bulurken yüksek faiz ödenmesi, bu anlamda faizlerin yüksek olması yani bu durumun bir şekilde de değiştirmesi gerekiyor. Çünkü hani yüksek faizlerle ya da ülke risk primi yüksek olması dolayısıyla kaynak bulduğunuzda bunun üretime katkısı, dolayısıyla hani sizin orada üretim yapıp ihracat yapmanız da gerçek, hani rekabet etmeniz o anlamda problem olabiliyor. Diğer taraftan yani uzun süredir özellikle hani dışarıdan bu Orta Doğu'da İslami sermayenin Türkiye'ye getirilişi, yani bu kaynakların daha iyi imkanlarla kullanılması konusunda işte belli çalışmalar var, belli diyelim projeler var. Bunlar da bir diyelim bir buraya yönlendirildiğinde, kaynakları buraya rahat taşıdığımızda yani bu finansman ihtiyacını bir şekilde de şey yapabiliriz, yani bir karşılayabiliriz. Bir diğer şey de belki hani AB ülkeleri ya da dünyada dünya ticaretinin daralması, ekonomik büyümenin daralması dolayısıyla biraz şey var yani bu ihracatın artırılması konusunda belli sıkıntılar var. Belki hani buralarda diyelim dünyada biraz hani toparlama olduğunda ticaret savaşları biraz hani azaldığında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin en büyük bir şeyi dinamik kaynağı ihracat yani ihracatın da arttırılması durumunda bir taraftan daha imkanlarla kaynak diğer taraftan ihracatın arttırılması hem üretim anlamında hem cari açığın o dış ticaretten kaynaklanan ağırlıklı olarak cari açığın daralmasına da bu anlamda önemli katkı yapacak ve bu dediğimiz gibi az önce problemli olan alanlarda özellikle istihdam yani işsizliğin azaltılmasında gelir dağılımının diyelim düzeltilmesinde işte kişi başı gelirin arttırılmasına birçok yani insani gelişmede yani birçok alanda yani bu göstergelerin endekslerin iyileştirilmesine de önemli ölçüde katkı yapacaktır. Bu anlamda hani 2019 hep söylüyoruz çok böyle sıkıntılı bir yıl oldu ama 2020 ile ilgili yani belki bu sıkıntıdan sonra daha da hani işlerin diyelim kolaylaşacağı ya da işte bu göstergelerin iyileşeceği bir yıl olarak da ümit ediyoruz.
Evet. Peki Sayın Develi ne diyecek? Ekonomideki yeni hedefler neler ya da neler olmalı?
Evet, ekonomideki yeni hedefler en bizim için, ülkemiz için en önemli hedeflerden biri fiyat istikrarı. Yani yatırımcının önünü görebilmesi açısından fiyat istikrarı çok önemli. Yani sürekli olarak enflasyonla beraber artan maliyetler dövize bağlı olarak bu hem üretim hem yatırım hem de tüketimi etkiliyor olumsuz yönde. Böyle bir sorun ve sürekli olarak talepler erteleniyor. Fakat fiyat istikrarını sağlarsanız siz burada yatırımcı da tüketici de kararlarını gerçekleştirme imkanına sahip olacaktır. Bu hedefin tutturulması için de işte bu faizlerle beraber enflasyonun ortak bir şekilde çalışılması oldukça önemli. Bir diğer nokta ise benim dikkat çekmek istediğim nokta bizim iç kaynak oluşturmamız gerekiyor. Dışa karşı olan bu finansal ihtiyacımızı bir şekilde de azaltmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Bu tasarruflarla olacak. Fakat bu tasarrufların da talebi olumsuz yönde etkileme rolü var. Bunu çok dikkat etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda elde edilen tasarrufların da verimli ve etkin bir şekilde kullanılması bizim için diğer önemli bir nokta. Tasarruf oranlarımızda ciddi manada bir azalış durumu söz konusu. Bu yine de direkt devam ediyor ve tüketilen, talep edilen mallar ise daha çok dış kaynaklı mallar. Ve bu dolayısıyla bizim dış ticaret açığımızı ve finansal ihtiyacımızı bundan dolayı da artırıyor. Bu noktada özellikle de bir çalışılması gereken noktalardan biri de bu. Yani talep edilen ürünlerin iş değilse yurt içindeki muadillerini geliştirmesine imkan vermek, aynı zamanda tüketimin bu noktada birazcık daha iç dengeleriyle baş başa bırakmak ve böylelikle dış finansman ihtiyacını azaltmak bizim için önemli bir konu. Bir diğer konu ise mesela bu enerji verimliliği noktası. Çünkü 50 milyar dolarlık yıllık enerji faturamız var. Bizim bu noktada bu bizim ekonomimizi, cari açığımızı, kişi başına düşen geliri direkt etkileyen bir durum. Enerji verimliliğini sağladığımız zaman aynı enerjiyle birlikte aynı üretim, daha az enerjiyle aynı miktarda üretim gerçekleştirmiş olacağız. Ve bu da bizim daha fazla enerji faturası ödememizi engelleyecek ve bizim dış ticaret açığımızı ve dolayısıyla da cari açığımızı olumlu yönde etkileyecektir. Ve bu aynı ben bu yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesini bu noktada çok önemli buluyorum. Fakat bir taraftan fosil yakıtlardan almış olduğumuz fosil yakıtlar için vermiş olduğumuz paranın yerinde şöyle bir durumla karşı karşıya kalmayalım. Biz enerji teknolojileri bu defa ithal edeceğiz. Oraya gidecek. Ve dolayısıyla biz bu teknolojileri bizim şey yapmamız gerekiyor. Yani üretmemiz gerekiyor. Bunu desteklememiz gerekiyor. Çünkü dünya yeni bir yöne doğru gidiyor. Bugün Avrupa'da %1-1,5 civarındaki elektrik otomotiv sektörünün 2030 yılında %50'ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu ne demektir? %50 oranında, belki bunun bir ne kadar benzin kullanıyor araçlar bilmiyorum, fakat fosil yakıt bağımlılığının Avrupa'da ciddi manada azalacağı anlamına geliyor. Ve bu da Avrupa'nın faturasını olumlu yönde etkileyecektir ve dışarıya giden finansı da önlemiş olacaktır. Dolayısıyla bizim bu noktada işte özellikle bu işte elektrikli araç, yenilenebilir kaynaklı enerji üretimine dair yatırımları bir an önce yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni bir çağa, yeni bir enerji çağına girerken bu noktada bizim yapacağımız yatırımlar uzun vadede bizim dış ticaret açığımızı olumlu yönde etkileyeceği noktasında ben düşünüyorum. Yine bu sermayenin işte getirisinin özellikle ABD ve Avrupa'da azalmasından dolayı gelişmekte olan piyasalara gittiğini biliyoruz biz. Ve bununla beraber düşük faizli finansal erişim kolaylığı bizim gibi finansal ihtiyacı olan ülkeler için oluşmaya devam edecektir. Ve bir paranın kaynağı yine burada demiş olduğum gibi işte batıdan gelecektir. Bu noktada bu paranın da gelen sermayenin de yurt içi üretiminde özellikle üretimde kullanılması bizim için oldukça önemlidir. Hocam bahsetmiş olduğu bu özellikle Körfez ülkelerinde biriken sermaye var. İşte bu sermayenin düşük maliyetle ülkemiz için kullanılma imkanının da olumlu olacağı ben kanısındayım. Fakat tüm bunlar ışığında bizim ülkemizi ve bizim önümüzdeki yıla dair beklentilerimizi etkileyen en önemli husus elbette ki uluslararası ilişkiler. Çünkü biliyorsunuz şu anda işte ABD ile belli konularda çıkmazımız var. Ve bunun da bir ekonomik bir maliyeti maalesef ki oluyor. Biz bunu 2008 yılında yaşadık. 2019 yılında da buna benzer çekişmeler devam ettiği sürece bu bizim ekonomimiz üzerine bir olumsuz bir veya bir belirsizlik noktasının en azından etki gösterecektir. Tabii önceki 2008 yılındaki bir değer kaybı gibi bir TL'de ben değer kaybı beklemiyorum ABD yaptırımları karşısında. Daha öngörülebilir. Çünkü piyasalar artık bunu görüyor ve satın alıyor. Daha etkisi yumuşak bir şey olacak, bir etki olacağı ben bu noktada bu kanıdayım ben. Bu noktada zamanımız var bilmiyorum. Bu noktada şöyle toparlayacak olursak, küresel olarak ekonomik yavaşlama durumu söz konusu. Küresel olarak sermaye daha düşük maliyette erişilebilir olacak. Ondan sonra bölgesel olarak ise işte bir belki Suriye'nin bir toparlama süreci olacak. Ama diğer tarafta İran'daki olan bitenler belki birazcık ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecek. Ama diğer taraftan da işte ABD ile olan ilişkiler yine 2019 yılındaki ekonomik parametrelerin içerisindeki önemli unsurlardan biri olduğunu ben düşünüyorum.
Ve sanırım dışarıdan neyi ithal ediyorsak o ithal ettiğimiz malları bir şekilde ülkemizde bulmamız ya da üretmemiz ya da çıkarmamız gerekecek değil mi?
Yani şöyle tabii,
enerji dedik.
Evet, şimdi az önce de işte bahsettik, belki işte cari açık diyoruz, yani bir tehdit oluyor cari açık artması. Ekonomik büyüme anlamda aslında cari açığın geldiği noktada bahsettiğiniz nokta, yani daha çok ithal ettiğimiz, belki yani mesela ithal ettiğimiz ürünlerden kaynaklanıyor. Türkiye'de aşağı yukarı işte ithalatın %40'ı Türkiye'de üretilen, yani Türkiye'de üretiliyor ama işte bir fiyatından dolayı, kalitesinden dolayı neyse, hani dışarıda bu ürünlere rağmen dışarıda bu ürünlerin ithal edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bu ürünlerin ülke içerisinde üretilmesi hem ithalatı azalttığı gibi diğer taraftan da cari açığı azaltan ve dış kaynak ihtiyacını azaltan önemli bir durum. Dolayısıyla yeni dönemde belki hani bu işte katma değerli üretim ya da işte ithal ettiğimiz ürünlerin ülke içerisinde üretilmesi konusundaki atılacak adımlar cari açığı bir tehdit halinden çıkarmış olacaktır. Bir de işte uluslararası anlamda yaşadığımız sorunlar, ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar, hep ne yapıyorlar? İşte Türkiye ya işte şunu vermeyelim, şunu vermeyelim, işte Türkiye, Trump söylüyor ya işte Türkiye ekonomisi mahvederiz. Yani dolayısıyla hani bu tehditlerin ortadan kaldırılması konusunda da o dış finansman ihtiyacının azaltılması, evet, bence en kritik, en stratejik konulardan birisi halinde olduğunu söyleyebiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. 2020 yılında ekonomide neler bekleniyor konusuna da isterseniz bir sonraki programda değinelim. Sevgili dinleyiciler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri danışmanımız Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'e ve konuğumuz Doçent Doktor Sayın Abdülkadir Develi'ye çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte Ekonomi Gündemi programında tekrar birlikte olmak ümidiyle Zeynep Yıldırım hazırladı programı, Ayhan Taşçı teknik yönetmenimizdi ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Hoşça kalın diyoruz sizlere efendim.
Ekonomi Gündemi.